Ayrım 20, sayfa 208. Zenginliğin ve silah gücünün birikimi ve hukuksal iktidarın birkaç kişinin elinde oluşması, orta çağın başında yürürlükte olan tek bir süreçti. Ve 12. yüzyılın ortasında ya da sonunda ilk büyük orta çağ monarşisinin oluşumu sırasında olgunlaştı. Bu dönemde feodal topluma göre Karolenj İmparatorluğuna ve Roma hukukunun eski kurallarına göre tamamen yeni şeyler ortaya çıkar. 1. Kişiler arasında ihtilaf ve bu kişiler tarafından belli sayıda tasfiye kurallarının özgürce kabulü olmayan, fakat tersine kişilere, rakiplere, taraflara yukarıdan dayatılan bir adalet. Bundan böyle kişilerin ihtilaflarını kurallı ya da kuralsız çözme hakları yoktur. Kendi dışlarındaki bir iktidara boyun eğeceklerdir. Bu iktidar, hukuksal iktidar ve siyasi iktidar olarak kendini dayatır. 2. Roma hukukunda öncesi olmayan, tamamen yeni bir kişi ortaya çıkar, savcı. 12. yüzyıl dolaylarında Avrupa'da ortaya çıkan bu ilginç şahsiyet, hükümranın, kralın ya da efendinin temsilcisi olarak ortaya çıkar. Bir suç olduğunda, iki kişi arasında işlenen bir suç ya da itilaf olduğunda, sadece bir suçun ya da bir cinayetin işlenmiş olması olgusundan zarara uğrayan bir iktidarın temsilcisi olarak kendini sunar. Savcı kurbanın yerini alacaktır. Şikayetçi olanın arkasında olacak ve şöyle diyecektir: bu adamın bir diğerine zarar verdiği doğruysa, hükümranı temsil eden ben, hükümranın, onun iktidarının, egemen kıldığı düzenin, kurduğu yasanın da bu kişi tarafından zarara uğradığını ileri sürebilirim. Böylece ben de onun karşısında yer alırım. Hükümran, siyasi iktidar böylelikle kurbanın yerini alır ve yavaş yavaş onun yerine geçer. Tamamen yeni olan bu olgu, siyasi iktidarın hukuksal prosedürlere hakim olmasını sağlayacaktır. Savcı, demek ki haksızlık tarafından zarara uğrayan hükümranın temsilcisi olarak ortaya çıkar. 3. Tamamen yeni bir kavram ortaya çıkar. Yasaya aykırı davranış. Hukuksal dram iki kişi arasında, kurban ile suçlu arasında meydana geldiği sürece söz konusu olan bir kişinin bir diğerine yaptığı haksızlıktı. Sorun, haksızlığın olduğu durumda kimin haklı olduğunu bilmekti. Hükümranın ya da temsilcisi olan savcının "ben de haksızlık tarafından zarara uğradım" dediği andan itibaren bu haksızlığın sadece bir kişinin diğerine saldırısı değil, aynı zamanda bir kişinin devlete, devletin temsilcisi olarak hükümrana saldırısı anlamına da gelir. Kişiye karşı değil, bizzat devletin yasasına karşı bir saldırı. Böylece suç kavramında eski haksızlık kavramının yerini yasanın ihlal edilmesi kavramı alır. Yasanın ihlali bir kişinin bir diğerine karşı işlediği bir haksızlık değil, bir kişinin düzene karşı, devlete karşı, yasaya karşı, topluma karşı, hükümranlığa karşı, hükümrana karşı saldırısıdır. Yasa ihlali Orta Çağ düşüncesinin büyük keşiflerinden biridir. Böylece devlet iktidarının tüm hukuksal prosedürüne, Orta Çağ'ın başında kişiler arası itilafların tüm tasfiye mekanizmasına nasıl el koyduğunu görürüz. 4. Savcının ve yasa ihlalinin keşfi kadar şeytansı son bir keşif, son bir icat daha vardır. Devlet veya daha doğrusu hükümran, çünkü o dönemde devletten söz edilemez, sadece zarar gören taraf değil, aynı zamanda tazminat talep eden taraftır. Bir kişi davayı kaybettiğinde suçlu ilan edilir ve kurbana tazminat ödemesi gerekir. Fakat bu tazminat eski feodal hukuktaki ya da eski germen hukukundaki tazminat değildir. Söz konusu olan şey rakibe payını vererek kendi huzurunu satın almak değildir. Suçlunun sadece diğer bir kişiye yaptığı haksızlığı telafi etmesi değil, hükümrana, devlete, yasaya karşı işlediği saldırıyı da telafi etmesi istenir. Ceza mekanizmalarıyla birlikte büyük müsadere mekanizmaları da böyle ortaya çıkar. Doğmakta olan büyük monarşiler için zenginleşmenin ve mülklerini büyütmenin önemli araçlarından biri olan mal müsadereleri. Batı monarşileri adaletin ele geçirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu, müsadere mekanizmalarının uygulanmasını sağlar. İşte bu dönüşümün arka planı budur. Şimdi yargının yerleşmesini açıklamak gerekir. Temel şahsiyetlerinden biri, savcı olan bir sürecin sonuna nasıl gelindiğini açıklamak gerekir. Eğer bir yasa ihlalinin esas kurbanı kral ise, her şeyden önce şikayette bulunan savcıdır. Hukuksal tasfiyenin sınama mekanizmalarıyla artık elde edilemeyeceği anlaşılır. Kral veya temsilcisi olan savcı, her suç işlediğinde kendi yaşamlarını ya da mallarını riske atmazlar. Suçlu ve savcı, iki kişi arasındaki mücadelede olduğu gibi eşitlik temelinde karşı karşıya gelmezler. Birinin suçlu olup olmadığını anlamak için sınama mekanizmasından, iki rakip arasındaki mücadele mekanizmasından farklı yeni bir mekanizma bulmak gerekir. Savaş modeli artık uygulanamaz. O halde hangi model benimsenecek? Bu Batı tarihinin önemli anlarından biri. Sorunu çözmek için iki model vardı. Birinci olarak yargı içi bir model. Feodal hukukta, eski Germen hukukunda tüm topluluğun müdahale edebildiği, birini suçlayabildiği ve mahkum ettirebildiği bir durum vardır. Bu suçüstü durumudur. Bir kişinin tam suç işlediği sırada yakalanmasıdır. Bu sırada suçüstü yapan kişilerin yakaladıkları kişiyi hükümrana, siyasi bir iktidarı elinde bulunduran kişiye götürüp şöyle deme hakları vardı. Falanca şeyi yaparken gördük, dolayısıyla cezalandırılması ya da tazminat istenmesi gerekir. Böylece bizzat hukuk alanında hukuki türden bir itilafın tasfiyesi için kolektif bir müdahale ve otoriter karar modeli vardı. Bu, suçun fiili durumda yakalandığı suçüstü durumudur. Bu model elbette kişi suç işlediği anda yakalanmamışsa uygulanamıyordu. Genellikle durumda buydu. O zaman sorun suçüstü modelinin hangi koşullarda genelleştirilebileceğini bilmek ve bunu siyasi hükümranın ve siyasi hükümranın temsilcilerinin tamamen emrinde olan, doğmakta olan yeni hukuk sisteminde kullanmaktı. Hukuk dışı olan ikinci bir modeli kullanmak tercih edildi. Ki bu model ikiye ayrılır ya da daha doğrusu o dönemde ikili bir varoluşu, ikili bir yerleşme biçimi vardır. Karolinj İmparatorluğu döneminde var olmuş olan soruşturma modelidir bu. Hükümranın temsilcileri bir hukuk, iktidar sorununu ya da bir vergi, töre, toprak rantı ya da mülk sorununu çözmeleri gerektiğinde tamamen ritüelleşmiş ve kurallara bağlı bir yönteme başvuruluyordu. Inquisitio, soruşturma. İktidarın temsilcileri töreyi, hukuku ya da mülk sıfatlarını bilmeye uygun kabul edilen kişileri çağırıyorlardı. Bu kişileri bir araya getiriyorlar, hakikati söyleyeceklerine, bildikleri, gördükleri ya da söylendiği, işittikleri şeyi söyleyeceklerine yemin ettiriliyorlardı. Ardından kendi aralarında bırakılan bu kişiler tartışıyorlardı. Bu tartışmanın sonunda sorunun çözümü soruluyordu. Bu, Karolinj İmparatorluğu görevlilerinin düzenli olarak uyguladıkları idari bir yönetim yöntemiydi. İmparatorluğun çöküşünden sonra da İngiltere'de Fatih William tarafından kullanılmaya devam etti. 1066'da Norman işgalciler İngiltere'yi işgal ettiler. Anglo-Sakson mallarına el koydular ve bu malların mülkiyeti konusunda yerli halkla ve kendileriyle itilafa girdiler. Fatih William, her şeyi düzene koymak ve yeni Norman nüfusu eski Anglo-Sakson nüfusla bütünleştirmek için mülklerin durumu, vergilerin durumu, toprak rantı sistemi vesaire üzerinde büyük bir soruşturma yürüttü. Söz konusu olan Domesday Book'tur. Karolinj imparatorlarının eski bir pratiği olan bu soruşturmalar hakkında sahip olduğumuz tek toplu örnek budur. Bu idari soruşturma usulünün bazı önemli özellikleri vardır. 1. Siyasi iktidar temel kişiliktir. 2. İktidar öncelikle soru sorarak, sorgulayarak uygulanır. Hakikati bilmez ve bulmaya çalışır. 3. İktidar hakikati belirlemek için durumları, yaşları, zenginlikleri ve saygınlıklarına göre saygın kişilere, bilmeye müsait kabul edilen kişilere gider. 4. Kral Oidipus'un sonunda görülenin tersine, kral şiddet, baskı ya da işkence yoluyla hakikati söylemek zorunda bırakmadan saygın kişilere danışır. Özgürce bir araya gelmeleri ve ortak bir fikir belirtmeleri istenir. Hakikat olarak değerlendirdikleri şeyi topluca söylemeleri istenir. Demek ki tümüyle Batı'da bilinen ilk büyük devlet biçiminin idari yönetimiyle ilişkili bir hakikati ortaya çıkarma türü var elimizde. Bu soruşturma usulleri yine de yüksel feodal dönemin başlangıcı Avrupa'sında 10. ve 11. yüzyıllar boyunca unutulmuştur. Ve eğer kilise kendi mallarının idaresinde kullanmamış olsaydı tamamen unutulmuş olurdu. Yine de analizi biraz daha karmaşıklaştırmak gerekir. Çünkü eğer kilise Karolenj soruşturma yöntemini yeniden kullanmışsa, bu onu Karolenj İmparatorluğundan da önce idari olmaktan çok tinsel nedenlerle kullanmış olduğu içindir. Gerçekten de Orta Çağ Başlangıcı Kilisesi'nde Merovenj ve Karolenj Kilisesi'nde bir soruşturma uygulaması vardı. Bu yönteme visitatio deniyordu ve piskoposun piskoposluk topraklarını dolaşırken statü olarak yerine getirmesi gereken ve daha sonra büyük manastır tarikatları tarafından sürdürülmüş olan ziyaretten oluşuyordu. Piskopos belirli bir yere geldiğinde ilk olarak inquisitio generalisi, genel engizisyonu kuruyordu ve yokluğunda meydana gelen her şey hakkında, özellikle hata, suç vesaire var mı diye bilmesi gereken herkesi, saygın kişileri, en yaşlıları, en bilgeleri, en erdemlileri sorguluyordu. Eğer bu soruşturma olumlu bir cevaba erişirse, piskopos ikinci aşamaya geçiyordu. Yani inquisitio specialis, özel engizisyon aşamasına geçiyordu. Bu, kimin ne yaptığını öğrenmekten, hakikatte edimin ne tür olduğunu ve müellifinin kim olduğunu belirlemekten ibaretti. Nihayet üçüncü bir nokta, suçlunun itirafı engizisyonu hangi evrede olursa olsun, genel ya da özel biçiminde kesintiye uğratabiliyordu. Suç işlemiş olan ortaya çıkabilir ve herkesin önünde şunu ilan edebilirdi. Evet, bir suç işlendi. Suç şudur. Müellifi benim. Kilise soruşturmasının esas olarak dinsel olan bu tinsel biçimi, bütün Orta Çağ boyunca idari ve ekonomik biçimler alarak varlığını sürdürmüştür. Kilise 10. 11. ve 12. yüzyıllarda Avrupa Birliği'nin tek ekonomik siyasi gücü haline geldiğinde, kilise engizisyonu hem günahlar, hatalar ve işlenen suçlar hakkında tinsel soruşturmaydı. Hem de kilise mallarının idare ediliş ve kârların bir araya getiriliş, biriktiriliş vesaire tarzı üzerine idari soruşturma. Soruşturmanın bu hem dinsel hem de idari modeli 12. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. Bu yüzyılda doğmakta olan devlet ya da daha ziyade bütün iktidarın kaynağı olarak ortaya çıkan hükümran kişiliği hukuksal prosedürlere el koydu. Bu hukuksal prosedürler artık sınama sistemine göre işleyemez. O halde savcı birinin suçlu olup olmadığını nasıl belirleyecektir? Tinsel ve idari, dinsel ve siyasi model, ruhları yönetme, gözetleme ve denetleme tarzı kilisede bulunur. Bu mal ve zenginlikleri olduğu kadar kalpleri, edimleri, niyetleri de gözetlemek olarak anlaşılan bir soruşturmadır. Hukuksal usulde yeniden ele alınacak olan bu modeldir. Kral naibi, kilise ziyaretçilerinin ruhani çevrelerde, piskoposluk topraklarında ve cemaatlerde yaptığının aynısını yapar. Suç olup olmadığını, hangi suçun olduğunu, kimin işlediğini, inquisitio, soruşturma yoluyla ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Benim ileri sürmek istediğim varsayım şu: soruşturmanın ikili bir kökeni vardır. Karolenj döneminde devletin ortaya çıkışına bağlı olan idari bir köken ve dinsel, kiliseye bağlı fakat Orta Çağ boyunca sürekli var olan bir köken. Kral naibinin, doğmakta olan monarşik mahkemenin yukarıda sözünü ettiğim suç işlevini yerine getirmek için kullandığı soruşturma usulü budur. Sorun, suç üstünün fiiliyat alanında, bölgesinde olmayan suçlara nasıl genelleştirilebileceğini, suç üstü olmamış olduğuna göre suçlunun kim olduğu bilinmediğinden kral naibinin suçluyu hukuksal bir merci karşısına nasıl çıkaracağını bilmekti. Soruşturma, suç üstünün yerine geçecek şeydir. Eğer gerçekten de gördüklerine, bildiklerine, haberdar olduklarına dair yemin altında güvence verebilecek kişiler bir araya getirilirse, bu kişiler aracılığıyla bir şeylerin gerçekten olduğunu ortaya çıkarmak mümkünse, bilen kişiler aracılığıyla yürütülen soruşturma dolayısıyla dolaylı olarak suç üstünün dengi ortaya çıkacaktır. Burada fiiliyatı uzatmanın, onu bir dönemden diğerine aktarmanın ve sanki hala mevcutmuş gibi bakışa, bilmeye sunmanın yeni bir biçimiyle karşı karşıyayız. Olmuş olanı yeniden fiilileştiren, mevcut, hissedilir, doğrudan kılan, sanki orada bulunmuşuz gibi gerçek kılan soruşturma usulünün işin içine sokulması önemli bir keşiftir. Bu analizden bazı sonuçlar çıkarabiliriz. 1. Genellikle eski barbar hukuku sınamalarının karşısına yeni rasyonel soruşturma usulü çıkarılır. Orta çağın başında kimin haklı olduğunu belirlemeye çalışmanın çeşitli biçimlerini yukarıda belirttim. Bunların barbar, arkaik, irrasyonel sistemler oldukları kanısındayızdır. Soruşturma sistemiyle birlikte hakikati ortaya çıkarmanın rasyonel bir sistemine nihayet varmak için 12. yüzyıla kadar beklenilmiş olması etkileyicidir. Yine de soruşturma prosedürünün sadece rasyonalitenin ilerleyişinin sonucu olabileceğini sanmıyorum. Soruşturma usulüne hukuksal prosedürler rasyonelleştirilerek varılmamıştır. Bu prosedürün hukuk alanında kullanımını sadece mümkün değil, zorunlu da kılan şey tüm bir siyasi dönüşümdür, yeni bir siyasi yapıdır. Orta Çağ Avrupa'sında soruşturma özellikle bir yönetim süreci, idari bir teknik, bir yönetme kipliğidir. Başka bir deyişle soruşturma belli bir iktidar uygulama tarzıdır. Soruşturmada kendi üzerinde etki eden, kendini geliştiren, kendi ilerlemelerini gerçekleştiren bir aklın doğal sonucunu görürsek yanılmış oluruz. Bir bilginin, konesansın, gelişmekte olan bir bilgi, konesans öznesinin etkisini görürsek yanılırız. Aklın ilerlemesi, bilginin incelikli bir hal alması terimleriyle yapılan hiçbir tarih, soruşturmanın rasyonalite kazanmasını açıklayamaz. Soruşturmanın ortaya çıkışı, karmaşık bir siyasi fenomendir. Hakikatin açığa çıkarılmasının, bu türünün tamamen farklı hukuksal usullerden yola çıkarak, nasıl, niçin ve ne zaman ortaya çıktığını açıklayan şey, Orta Çağ toplumunun siyasi dönüşümlerinin analizidir. Bu bilgi, konesans öznesine ve onun iç tarihine yapılan hiçbir gönderme bu fenomeni açıklayamaz. Soruşturmanın ortaya çıkışını açıklayabilecek tek şey, siyasi güçler oyununun iktidar ilişkilerinin analizidir. 2. Soruşturma belli bir iktidar ilişkisinden, bir iktidar uygulama biçiminden kaynaklanır. Kilise ile birlikte hukuka dahil olmuştur ve sonuçta dinsel kategorilerin izini taşır. Orta Çağ başı düşüncesinde önemli olan haksızlıktı. İki kişi arasında cereyan etmiş olan şeydi. Ne hata vardı ne de yasa ihlali. Hata, günah, ahlaki suçluluk asla işe karışmıyordu. Sorun bir saldırı olup olmadığını, olduysa saldırıyı kimin yaptığını ve saldırıya kimin maruz kaldığını ileri sürenin rakibine sunduğu sınamaya tahammül edip edemeyeceğini bilmekti. Ne hata, ne suçluluk, ne de günahla ilişki vardı. Buna karşılık soruşturma hukuksal pratiğe dahil olduğu andan itibaren kendisiyle birlikte önem taşıyan yasa ihlali kavramını da getirir. Bir kişi bir başkasına haksızlık ettiğinde a fortiori her zaman hükümranlığa, yasaya, iktidara yapılmış bir haksızlık vardır. Diğer yandan soruşturmanın bütün dinsel içerimleri ve yananlamları dikkate alındığında haksızlık hemen hemen dinsel ya da dinsel yananlamlı ahlaki bir hata olacaktır. Böylece 12. yüzyıl çevresinde yasaya zarar verme ile dinsel hata arasında ilginç bir bağlantı vardır. Hükümrana zarar vermek ve bir günah işlemek birleşmeye başlayan iki şeydir. Klasik hukukta derinlemesine birleşmiş olacaklardır. Bu bağlantıdan henüz tamamen kurtulmuş değiliz. 3. Siyasi yapılardaki ve iktidar ilişkilerindeki bu dönüşümün sonucu olarak 12. yüzyılda ortaya çıkan soruşturma, Orta Çağ'ın ve hatta modern dönemin bütün hukuksal pratiklerini tamamen yeniden düzenledi. Ya da onun etrafında yeniden düzenlendiler. Daha genel olarak bu hukuksal soruşturma, başka birçok pratik alana, toplumsal, ekonomik ve birçok bilgi alanına yayılmıştır. 13. yüzyıldan itibaren kral naipleri tarafından yerine getirilen bu hukuksal soruşturmalardan yola çıkarak bir dizi soruşturma usulü yayılmıştır. Bunlardan bazıları esas olarak idari ya da ekonomikti. Örneğin nüfusun durumu, zenginlik düzeyi, para ve kaynak miktarı üzerine soruşturmalar sayesinde kralın görevlileri kraliyet iktidarını güvenceye almışlar, yerleştirmişler ve güçlendirmişlerdir. Tüm bir ekonomi bilgisi, devletlerin ekonomik idaresi bilgisi Orta Çağ'ın sonunda ve 12. ve 13. yüzyıllarda bu şekilde birikmiştir. Devlet yönetimlerinin siyasi iktidarın aktarım ve sürekliliğinin düzenli bir biçimi kadar ekonomi, politik, istatistik vesaire gibi bilimler de buradan doğmuştur. Bu soruşturma teknikleri iktidar uygulama alanlarına doğrudan bağlı olmayan alanlara da yayılmıştır. kelimenin geleneksel anlamıyla bilgi, savoir ya da bilgi, konesans alanlarına. 14. ve 15. yüzyıllardan itibaren coğrafya, astronomi, iklim bilgisi gibi alanlardan titizlikle toplanmış bir miktar tanıklıktan yola çıkarak hakikati belirlemeye çalışan soruşturma türleri ortaya çıkar. Özellikle bir seyahat tekniği, iktidar uygulaması için siyasi girişim ile merak ve bilgi edinme girişimi ortaya çıkar ki bu sonuçta Amerika'nın keşfine yol açar. Orta Çağ sonunda egemen olan bütün büyük soruşturmalar aslında bu ilk biçimin 12. yüzyılda doğmuş bu ana kalıbın ortaya çıkması ve dağılmasıdır. Tıp, botanik, zooloji gibi alanlar bile 16. ve 17. yüzyıllardan itibaren bu sürecin yayılmasıdır. 12. yüzyıldan sonra Rönesans'ı hazırlamaya başlayan tüm büyük kültürel hareket, büyük ölçüde bilginin, savoir'ın, genel biçimi olarak soruşturmanın gelişmesinin, serpilmesinin hareketi olarak tanımlanabilir. Soruşturma içinde Rönesans'ın ortaya çıkacağı bilginin genel biçimi olarak gelişirken sınama yok olma eğilimindedir. Sınamadan geriye doğrulama sınaması olan itirafı elde etme kaygısıyla karışık olarak ünlü işkence biçimindeki unsurlar, kalıntılar kalır. Tüm bir işkence tarihi sınama ve soruşturma prosedürleri arasına yerleştirerek yapılabilir. Sınama hukuksal pratikten kaybolma eğilimindedir. Bilgi alanlarından da kaybolur. İki örnek verilebilir. İlk olarak simya. Simya modeli sınama olan bir bilgidir. Olup biteni bilmek için, hakikati bilmek için soruşturma yapmak söz konusu değildir. Esas olarak iki güç arasında bir çatışma söz konusudur. Arayan simyacı ile sırlarını saklayan doğanın güçleri, gölgenin ve ışığın güçleri, iyiliğin ve kötülüğün güçleri, şeytanın ve tanrının güçleri. Simyacı bir tür mücadele gerçekleştirir. Bu mücadelede o hem seyirci, kavganın çözümünü görecek olan kimse, hem de kazanabilecek ya da kaybedebilecek olduğundan savaşçılardan biridir. Simyanın, sınamanın kimyasal, doğalcı bir biçimi olduğu söylenebilir. Simya bilgisinin, hakikate varmayı sağlayacak soruşturmaların sonucu gibi kesinlikle aktarılmış, birikmemiş olması, bu bilmenin esas olarak bir sınama olduğunu doğrular. Simya bilgisi sadece gizli ya da açık kurallar, usuller biçiminde aktarılmıştır. Nasıl yapmalı, nasıl davranmalı, hangi kurallara bağlı kalınmalı, hangi dualar edilmeli, hangi metinler okunmalı, hangi kodlar hazır bulundurulmalı. Simya esas olarak bir hukuk kuralları, prosedürleri bütünü oluşturur. Simyanın yok olmasını, yeni tür bir bilginin kesinlikle onun alanının dışında oluşmuş olmasını, yeni bilginin model olarak soruşturma ana kalıbını almış olmasına borçluyuz. Bütün soruşturma doğa bilgisi, botanik, mineraloji, filoloji bilgisi, hukuksal sınama modeline itaat eden simya bilgisine tamamen yabancıdır. İkinci olarak, Orta Çağ'ın sonunda, Orta Çağ Üniversitesi'nin krizi de soruşturma ile sınama arasındaki karşıtlık terimleriyle analiz edilebilir. Orta Çağ Üniversitesi'nde bilgi, belirli ritüeller aracılığıyla ortaya çıkıyor, aktarılıyor ve resmiyet kazanıyordu. Bunların en ünlüsü ve en bilineni disputatio, yani tartışmaydı. Söz silahını, hitabet usullerini ve esas olarak otoriteye başvurmaya dayanan, kanıtlamaları kullanan iki rakip arasındaki karşılaşmadır bu. Hakikatin tanıklarına değil, gücün tanıklarına başvuruluyordu. Disputatio'da katılımcılardan biri kendi yanındaki müellifler arttıkça otoritenin, gücün, çekimin tanıklığına, hakikatin tanıklığına değil, daha fazla başvurabiliyordu ve galip çıkma şansı o kadar artıyordu. Disputatio, bir sınama, bilginin tezahürü, genel sınama şemasına uyan bilginin otantikleştirme biçimidir. Orta Çağ bilgisi ve özellikle üniversitenin Orta Çağ biçimine toslayacak olan Pico della Mirandola'nınki gibi ansiklopedik Rönesans bilgisi, özellikle soruşturma türünde bir bilgi olacaktır. Metinleri görmüş olmak, okumuş olmak, gerçekten söylenmiş olan şeyi bilmek, hem söylenmiş olan şeyi hem de bir şeyin söylendiği konunun doğasını bilmek, doğanın incelenmesi yoluyla müelliflerin söylemiş oldukları şeyi doğrulamak, müellifleri otorite olarak değil, tanık olarak kullanmak. Tüm bunlar bilginin aktarım biçimindeki büyük devrimlerden birini meydana getirecektir. Simyanın ve disputatio'nun yok olması ya da dahası ikincisinin tamamen köhnemiş üniversite biçimlerine terk edilmiş olması ve 16. yüzyıldan itibaren bilginin gerçek otantikleşme biçimlerinde hiçbir fiiliyat, hiçbir etkinlik göstermemesi olgusu, soruşturma ile sınama arasındaki çatışmanın ve Orta Çağ sonunda soruşturmanın sınama üzerindeki zaferinin sayısız işaretlerinden biridir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Soruşturma kesinlikle bir içerik değil, bir bilgi biçimidir. Bir iktidar biçimi ile belli sayıdaki bilgi içeriklerinin birleştiği noktada yer alan bilgi biçimidir. Bilinen şey ile bu bilginin bağlamını oluşturan siyasi, toplumsal ya da ekonomik biçimler arasında bir ilişki kurmak isteyenler genellikle bu ilişkiyi bilinç ya da bilgi, konesans öznesi aracılığıyla kurarlar. Bana öyle geliyor ki ekonomik siyasi süreçlerle bilme çatışmaları arasındaki hakiki bağlantı hem iktidar uygulamasının kiplikleri hem de bilginin edinilme ve aktarılma kiplikleri olan bu biçimlerde bulunabilir. Hukuk kurumu yoluyla. Batı kültüründe bir hakikati otantikleştirme, doğru olarak kabul edilecek şeyleri ele geçirme ve onları aktarma tarzı haline gelmiş bir siyasi biçim, bir yönetim biçimi iktidar uygulamasıdır. Bilgi çatışmaları ile ekonomik siyasi belirlenimler arasındaki daha dar ilişkilerin analizine bizi yöneltmesi gereken şey bu biçimlerin analizidir.